რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნოთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილი ამჟამინდელი დირექტორი ერთმანეთს შეხვდნენ და მოილაპარაკეს. პოლიციამ დააკავა ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 270-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე შეუერთდა. ევროკავშირ თურქეთის ლიდერების სამიტი ბრიუსელში დასრულდა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი დააკავა. დეტალები უცნობია, როგორც უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღინიშნა. სამართალდამცველებმა 1975 წელს დაბადებული ეჭვმიტანილი პირი ბორჯომში დააკავეს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ალექსი პეტრიაშვილი 26 თებერვალს დაჭრეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს, მიყენებული მათ შორის ქვედა კიდურებისა და წელის არეში. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან გაჩეჩილაძისა და ყოფილი დირექტორის ბაია გადაბაძის შეხვედრა დასრულდა. როგორც ამ შეხვედრიდან გამოსულმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, იგი აპირებს უწყვეტ რეჟიმში უზრუნველყოს საეთერო მაუწყებლობა და არაპირებს ჩაერიოს საერედაქციო პოლიტიკის თავისუფლებაში.
საერთოდ არჩევნები რედაქციულ დამოუკიდებლობაში ისინი იქნებიან თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლები, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ დამოუკიდებლობაში არის რეიტინგის სიმაღლე. დღეს ჩემთვის პრიორიტეტული საქმე არის მაესტროს სტაბილური ფინანსური და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა. ახალი
განცხადა ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში. 1 მარტს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ლევან გაჩეჩილაძე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები მიიჩნევენ, რომ საგანგებო ზომებია გასატარებელი 35 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლად გათავისუფლებისათვის. უკრაინელი სამხედრო ფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი, რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება, ბრალდება მას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში ადანაშაულებს. ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ უნარი გადავარჩინოთ სავჩენკოს სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოსთა იქნება აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსევიჩი და ავსტრალიელი ფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერებმა 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტი გამართეს. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლი მონაწილეობდა. 28 წევრიანი კავშირი მოუწოდებს თურქეთს უკან დააბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. ნოემბრის თვეში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და ანკარა შეთანხმდნენ ზომებზე, რომლებმაც უნდა შეამციროს მიგრანტთა ნაკადი თურქეთში მათი განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხის სანაცვლოდ. აირა განაცხადა სამიტზე ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარებას საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განაცხადა გრიბაუსკაიტე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზადარის, რომ სირიაში მდებარე მისი სამხედრო ბაზები გამოყენების უფლება დართოს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა, ჰუმანიტარული ტვირთების ნაწილი თავს მოიყრის სირიის პორტ ტარტუში მდებარე საზღვაო ბაზაზე, ხოლო ჰუმანიტარული ტვირთების გადამზიდავი თვითმფრინავები შეძლებენ ლატაკიაში განლაგებულ რუსეთის ავიაბაზაზე დაშვებას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, looping still. I would never budge till spring crept over the windowsill. That's a someone's resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be lovely. Oh, I want it to room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring. Crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
so lovely, sitting up so bloomingly stiff. No, I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely? Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte. FM Aşividi Daotxe. Radyo Tavisu Kleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun mis proqramı bu önəmli yubiləyə yanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç başçılıq baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin başevkilər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kino studiyan direktor idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu 45 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən dövlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub, 1945'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tehribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Müzeffer Bağırov ailene çok tanırdı. Nigar Hanım şaireydi. Resul Zan'ın arvadıydı. Bu zarafat işte değildi. Bağırov deyir yazır üstte. Der kenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Beyli'nden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar hele o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin. Devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resulullah'a doğuldu Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıklarına rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizah yapardı.
Resulullah'ın bir senet adamı kim? Formalaşmasında kimlerin pay oldu?
Bana öyle gelir ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetler bir insan olup biz de edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir niçette şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Fizuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki Hop Hop Name'nin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilirdi. 3 ayda 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gelir. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkamışan filan da. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anarmelim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri mi?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulullah olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barı özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Üsten, daha sonra Semet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yaratılma mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaşıp Resulullah'ın.
Evet.
Nigar Refi Beyli Resulullah'ın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklar ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmanında güllelemiş ilk özü de böyle şeydi falan da. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehriye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indadlarını çevirmiş. İstemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazılır.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza və bir iki başqadan. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Amma burada elə bir şey yox ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib bunu. Bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilir Nigar Refi Beylidən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin şəxsiyyətlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutu. Atam da onu da alacağım Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Evet. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyek gəlir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir. Evet.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıqartıvan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Tumiyyə Yalçıqartı olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadir Rəman, Mehd Hüseyin, yəni tüm o dövrün tanınmış yalçıqları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şaumyanın dəstəsi, Daşnak kommunist dəstələri gəlib Göyçayı topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır, Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanca, gözüm yollarda qalanca, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylindir, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərini yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr bir il qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər. Hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, sizi var olasız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır, baxtı sorur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezeden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hatır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. fevral 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım'da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdür. Tüm lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı birisiymiş bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hep hemen deyim su taraftan. Demek ona şehir koşup ki o bak bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazreti Hazin ya da sabır neyleyin ya da akşamın seni bilin.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahmut iyice yarandı 30 yıl önce. Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hemen.
Niçin yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın emin sabit oldu vermedi. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zamandan da bize de o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı?
Yok Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Hiç eşitti?
Biz yazdık sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele ev geçen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık onu göndermiştiler. Ben de bugüne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kuvarsan şimdi bu satışı bir şey. Resul dünyasını değişip. Ben öyle yer belki de. Tamam Mahnı'nın okuma tarzında o Mahnı'nın intonasyonunda. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki Cevham şair kadınıydı, insan adamıydı, duygulu insanıydı. Yakin ki okuma tarzından o intonasyondan başa düşüp yere sol yoktu.
Mahnı yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman, o esire gelen Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse çiftti, çifte çevirilip.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızda estağfurullah, bunu tekebbülü Allah Teala yazmak. Onun hansının önünde bir sevimiyet var. O öyle o silahını düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Siz bayağı 30-cu illerden danıştınız. Onda bile bir sual istedim verim ki keskin değişikliklerin şahidi olan Resul Rıza. Talya repressiyalarını nece geçirdi, ne yazdı, ne üzüldü, kime yetti?
O repressiyalardan bilirsiniz. Belədir ki, indi da böyle bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, evet. Kim tutulmayıbsa hamısı hainde yaşayır. Bu düzdür. Çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şehrini yazan müşüqü də tutular. Tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyin Cavidə də tutdular. var. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülələyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanların içində təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çəfənzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qalsanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyaydı. Lotereyaydı, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Vurğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmuyorlar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını köməyə istəmir. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdı, doğrudan da cəllatdılar. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını, deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlir, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü. Cik cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə tutacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki, ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Bilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi asıl sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb
adı. O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adına verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarih hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada əks olunub. Demek ki onun gördüğü işler herhalde bəsk etmeyeb.
Biraz uzunca çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızı ile evlenmeye cesaret etmez. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret odur. Ondan ibaret.
Esas kişi karakteri olub, belə deyirler herhalde.
Esas cesaret odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde, 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiyesine kalıp çıkış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr, Nazıroğlu'nda kinoteatr, Nazıroğlu'nda Bakıdaki kinoteatrların adını değişmek, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokhanı Azerbaycan, Spartakı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanı xidməti.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim ki Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Ben Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımda da Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindi Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neylər.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məhmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz sənin də əl-ələ verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, belövşeler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim?
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisuqleba.